Ayrım 10. Güvenlik Duvarı. Henning Mankell. Sayfa 114. Akşam saat 7'de Wallander araba kornası duydu. Mutfak camından Vide'nin eski püskü arabasını gördü. Wallander viski şişesini bir poşete koyup aşağı indi. Çiftliğe doğru sürdüler. Wallander her zamanki gibi önce ahırları gezmek istedi. Ahırların çoğu boştu. İçeri girdiklerinde aşağı yukarı 17 yaşındaki kız bir eyeri asıyordu. İşini bitirip çıkınca orada ikisi kaldı. Wallander bir saman balyasının üstüne oturdu. Vee'den duvara yaslandı. ''Buralardan gidiyorum.'' dedi. ''Çiftlik satışa çıkarıldı.'' ''Sence kim alır?'' ''Buradan para kazanabileceğine inanacak kadar çılgın biri.'' ''İyi bir fiyata satabilir misin?'' ''Hayır ama muhtemelen yeterli olacaktır. Ucuz yaşarsam aylık faiziyle geçinebilirim gibi.'' Wallander ne kadar paradan söz ettiğini bilmek istedi ama en uygun nasıl sorulur bilemedi. ''Nereye gideceğine karar verdin mi?'' dedi onun yerine. ''Önce her şeyi satmam lazım. Ondan sonra nereye gideceğime karar veririm.'' Wallander viskiyi çıkardı. ''Sen atların olmadan asla yaşayamazsın.'' dedi. ''Ne yapacaksın?''
''Bilmiyorum.''
''İçe içe ölürsün.'' ''Ya da tam tersi olur. Belki de o zaman bu alışkanlıktan tümden kurtulurum.'' Ahırdan çıktılar ve avludan eve doğru yürüdüler. Soğuk bir akşamdı. Wallander her zamanki gibi aynı kıskançlığın sızısını duydu. Vee'den bir bilinmeyene doğru yelken açıyordu ve kesinlikle çok değişik bir gelecek olacaktı. Öte yandan kendisi 14 yaşındaki bir kızı darp etmekten gazetelerin manşetlerindeydi. İsveç insanların kaçıp kurtulmak istediği bir ülkeye dönüştü diye düşündü. Parası olan kaçıyor. Parası olmayan da yetecek parayı dişiyle tırnağıyla kazımaya çalışan güruhlara katılıyor. Nasıl olmuştu bu? Ne değişmişti? Aynı zamanda çalışma odası görevi gören dağınık oturma odasına kuruldular. Vee'den kendine bir kadeh konyak koydu. ''Sahne teknisyeni olmayı düşünüyordum.''
''Nasıl yani?''
''Aynen dediğim gibi. Milan'da La Scala'ya gidebilir, perdeleri açıp kapatabilirim.''
''Bunun artık elle yapıldığını düşünmüyorsun ya.''
Ara sıra bir dekorun elle düzeltildiğini düşünüyorum. Düşünsene, her gece kulistesin ve bir kuruş bile ödemeden her gece şarkıları dinliyorsun. Hatta bedavaya bile çalışırım.
Bu işi mi yapacaksın?
Hayır, aklımda bir sürü fikir var. Bazen Kuzey İsveç'e çıkayım da kendimi soğuk ve tatsız bir kar fırtınasına gömeyim diyorum. Bilmiyorum işte. Tek bildiğim bu çiftlik satılacak ve ben başka bir yere gideceğim. Ya sen...
Wallander cevap vermeden omuz silkti. Çok içmişti. Başı bir ton olmaya başlamıştı.
''Hala içki kaçakçılarını mı kovalıyorsun?''
Vee'den alaycı bir sesle sormuştu. ''Katilleri'' dedi Wallander. ''Başkalarının kafasına çekiçle vura vura öldüren insanları.''
''Taksiciyi duymuşsundur.''
''Ya.''
''Geçen gün iki kız bir taksiciyi önce darp etti, sonra da bıçaklayarak öldürdü.'' ''Benim kovaladığım tipler bunlar, kaçakçılar değil.''
''Nasıl dayanıyorsun anlamıyorum.''
''Ben de ama birisinin de bunu yapması gerek ve ben de yapılabileceği kadar iyi yapıyorum sanırım.''
Vee'den ona gülümseyerek baktı.
''Hemen savunmaya geçmene gerek yok. Tabii ki senin müthiş bir polis olduğunu düşünüyorum, hep bu fikirdeyim. Sadece hayatında başka bir şeye de vakit ayıracak mısın?'' diye sormuştum.
''Ben pes etmem.''
''Benim gibi yani.''
Wallander cevap vermedi. Birdenbire aralarındaki mesafeyi fark etti ve ne kadar zamandır böyle diye düşündü. Bir zamanlar aralarından su sızmazdı. Sonra büyümüşlerdi ve herkes kendi yoluna gitmişti. Yıllar sonra buluştuklarında eski günlerdeki dostluğu tekrar sürdürebileceklerini zannetmişlerdi. Arkadaşlıklarının artık tam anlamıyla farklılaştığını hiçbir zaman idrak etmemişlerdi. Ancak şu anda Wallander su gibi berrak görebiliyordu bunu. Vee'den de muhtemelen aynı sonuca varmıştı.
''Bu taksiciyi öldüren kızlardan birinin üvey babası'' dedi Wallander. ''Erik Höckberg ya da bizim tanıdığımız adıyla Erikson.''
Vee'den ona hayretler içinde baktı. ''Ciddi misin?'' Ciddiyim. Görünüşe bakılırsa şimdi kızın kendisi de cinayete kurban gitti. Yani ben istesem de buralardan ayrılmaya vaktim yok. Viskiyi tekrar poşete koydu. Bana bir taksi çağırabilir misin?
Hemen gidiyor musun?
Sanırım evet. Vida'nın yüzüne hayal kırıklığı gölgesi düştü. Wallander de aynı hisler içindeydi. Dostlukları sona ermişti. Ya da daha doğrusu uzun zaman önce sona erdiğini nihayet keşfetmişlerdi.
Seni eve götürürüm.
Olmaz dedi Wallander, sen değiştin. Vida'n karşı çıkmadı, telefona gitti, taksi durağını aradı.
10 dakika sonra gelecekmiş.
Birlikte dışarı çıktılar, durgun bir sonbahar akşamıydı, hiç rüzgar esmiyordu.
Ne bekliyorduk dedi Vida'n birdenbire. Gençliğimizde yani.
Unuttum gitti. Ama ben çok sık geçmişe bakan biri değilimdir. Bugüne ve geleceğe dair kaygılarla başım yeterince kalabalık zaten. Taksi zamanında geldi.
Bana yazıp neler yaşadığını anlatmayı unutma dedi Wallander.
Tamam. Wallander arka koltuğa oturdu. Araba üst dağda doğru karanlığa karıştı. Wallander tam eve adım atmıştı ki telefon çaldı. Arayan Höglund'tu. ''Evde misin şimdi? Seni 1 milyon defa aradım. Neden cep telefonun açık değil?''
''Ne oldu?''
''Lund'daki doktorun muayenehanesini aradım tekrar. Patoloji uzmanıyla konuştum. Bir şey bulduğunu söyledi. Sonya Höckberg'in başının arkasında, kafatasında bir çatlak varmış.''
''Trafoya düştüğünde ölü müymüş?''
''Belki değilmiş ama muhtemelen bilinci kapalıymış.''
''Bir şekilde kendine zarar vermiş olamaz mı?''
Doktor bunu bir insanın kendi kendine yapamayacağından emin.
Tamam o halde dedi Wallander. Höckberg öldürüldü.
Başından beri bilmiyor muyduk ki?
Hayır dedi Wallander. Bundan şüphe ediyorduk ama şu ana dek tam bilmiyorduk.
Arka planda bir yerde bir çocuk ağlaması duyuldu. Höglund telefonu kapatmak için acele etti. Ertesi gün sabah 8'de buluşmak üzere sözleştiler. Wallander mutfak masasına oturdu. Vida'n ve Höckberg'i düşündü ama hepsinden çok Eva Persson'u. Biliyor olmalı diye aklından geçirdi. Sonya Höckberg'i kimin öldürdüğünü kesinlikle biliyor. 10. Bölüm. Wallander perşembe sabahı saat 5 civarı birden zıpkın gibi uyandı. Karanlıkta gözlerini açar açmaz neyin onu uyandırdığını anlamıştı. Tamamen unuttuğu bir şeydi. Höglund'a verdiği söz. Bugün üstadlı kadınların edebiyat kulübünde polislerin hayatı hakkında konuşma yapacağı gündü. Karanlıkta kıpırdayamadan yattı. Bu nasıl da tamamen aklından çıkmıştı. Hiçbir şey hazırlamamıştı, iki not bile karalamamıştı. Kaygısının midesine oturduğunu hissetti. Konuşma yapacağı kadınlar büyük ihtimalle Eva Persson'un resimlerini görmüştü. Höglund ise çoktan arayıp kendisi yerine Wallander'in konuşma yapacağını haber vermiş olmalıydı. Yapamam diye düşündü Wallander. Karşılarında tek görecekleri genç bir kıza dayak atmış acımasız bir adam. Gerçekte olduğum kişi değil, o da her kimse artık. Yatakta uzanırken bu ikilemden kurtulmanın bir yolunu bulmak için kafa patlattı. Ancak bu kez kaçış yolu olmadığını fark etti. Saat 5:30'da kalktı ve önüne bir not defteri koyup mutfak masasına oturdu. Sayfanın başına konuşma yazdı. Rüdberg olsa bir grup kadına mesleği hakkında neler anlatırdı bunu sordu kendine. Ancak zihninin bir köşesinde Rüdberg'in asla böyle bir duruma düşmeyeceğini de biliyordu. Sabah saat 6'da hala o tek kelime yazılıydı sayfada. Tam pes edecekti ki aklına bir fikir geldi. Şu an itibariyle neyle uğraştıklarını yani öldürülen taksiciyle ilgili soruşturmasını anlatabilirdi. Hatta Stefan Fredman'ın cenazesinden başlayabilirdi. Bir polisin yaşamından birkaç günlük bir kesit verebilirdi. Gerçekte olduğu haliyle hiçbir montaj yapmadan... Birkaç not aldı, fotoğrafçı olayından kaçamayacaktı ve konuşması bir nevi savunması olacaktı. Ancak zaten bir bakıma öyleydi, olayın asıl oluş şeklini anlatma fırsatı olacaktı. 6:15'te Wallander kalemi elinden bıraktı, akşamı düşündükçe hala endişeleniyordu ama artık kendini çaresiz hissetmiyordu. Tamirciyi arayıp arabasının durumunu sordu. Konuşma içini karartmıştı. Anlaşılan motoru tümden sökmeyi planlıyorlardı. Konuştuğu görevli gün içinde onu arayıp bir fiyat vereceklerine söz verdi. Dışarıdaki termometre 7 dereceyi gösteriyordu. Yumuşak bir rüzgar esiyordu. Hava parçalı bulutluydu ama yağmur yağmıyordu. Wallander sokakta ağır ağır yürüyen ihtiyar adamı seyretti. Adam bir çöpün yanında durup içindekileri eliyle şöyle bir karıştırdı ama herhalde hiçbir şey bulamadı. Wallander Viden'i ziyaretini düşündü. Kıskançlıktan eser kalmamıştı. Yerine muğlak bir melankoli gelmişti. Viden hayatından sonsuza dek çıkıp gidecekti. Gençlik yıllarından onunla bağı olan kim kalmıştı? Yakında hiç kimse kalmayacaktı. Wallander bu düşüncelerden kurtulmak için kendisini zorladı ve evden çıktı. Emniyete giderken yapacağı konuşmasını düşündü. Bir devriye arabası yanaştı, emniyete bırakabileceklerini söylediler. Wallander teşekkür edip bu teklifi geri çevirdi, yürümek istiyordu. Danışmada bir adam onu bekliyordu. Wallander yürüyüp geçerken adam dönüp suratına baktı. Wallander bu simayı tanımıştı ama tam çıkaramamıştı. ''Kurt Wallander'' dedi adam. ''Bir dakikan var mı?'' ''Duruma göre değişir. Kimsin?'' ''Harald Thurmgren.'' Wallander başını iki yana salladı. ''Fotoğrafı çeken bendim.'' Wallander adamın suratını basın toplantısından anımsamıştı. ''Yani koridorda sinsice gezinen sendin.'' Thurmgren tebessüm etti. 30'lu yaşlardaydı. Uzun bir suratı ve kısa saçları vardı. ''Tuvaleti arıyordum. Önüme kimse çıkmadı.'' ''Ne istiyorsun?'' ''Fotoğraf hakkında konuşmak istersin diye düşündüm. Seninle röportaj yapmak istiyorum.'' ''Benim söylediklerim olduğu gibi yazmazsın.'' ''Nereden biliyorsun?'' Wallander Thurmgren'den çıkmasını istemeyi düşündü. Fakat bir fırsat görüp bunu değerlendirmeye karar verdi. ''Üçüncü bir şahsın da yanımızda olmasını istiyorum.'' dedi. Thurmgren gülümsemeyi sürdürdü. ''Röportaja bir şahit mi istiyorsun?'' ''Gazetecilerle kötü deneyimlerim var.'' 10 tane de çağırsam bence sorun yok.'' Wallander kol saatine baktı. Saat 7:25'ti. ''Sana yarım saat veriyorum.''
''Ne zaman?''
''Şimdi.'' Irene Martinson'un içeride olduğunu söyledi. Wallander Thurmgren'e beklemesini söyledi. Martinson bilgisayarda bir şey yapıyordu. Wallander durumu açıkladı. Martinson tereddüt eder gibi oldu. ''Tepen atmayacaksın.'' ''Ben genellikle istemediğim şeyler mi söylüyorum?'' dedi Wallander. ''Ara sıra oluyor.'' Martinson haklıydı. ''Aklımdan çıkarmam, haydi gel.'' Küçük toplantı odalarından birine oturdular. Thurmgren kayıt cihazını masaya koydu. Martinson arka planda durdu. ''Dün gece Eva Persson'un annesiyle konuştum.'' dedi Thurmgren. ''Size dava açmaya karar vermişler.'' ''Ne için?'' ''Saldırı ve darp. Buna bir diyeceğiniz var mı?'' ''Darp söz konusu değildi.'' ''Onlar öyle demiyor ve olayın fotoğrafı benim elimde.'' ''Ne olduğunu duymak ister misin?'' ''Senin versiyonunu seve seve dinlerim.'' ''Benimki bir versiyon değil, asıl gerçek.'' ''Biliyorsun ki onların sözüne karşı senin sözün.'' Wallander yapmaya çalıştığı şeyin imkansızlığının ayırdına varmaya başlamıştı ve röportaj vermeyi kabul ettiğine pişman oldu ama artık iş işten geçmişti. Ona olanları anlattı. Persson annesine saldırmıştı ve Wallander de onları ayırmaya çalışmıştı. Kız saldırganlaşmıştı. Wallander ona tokat atmıştı.
''Kız da annesi de bunu yalanlıyor.
Yine de olan bu.
Gerçekten annesine vurmaya başladığına inanmamı mı bekliyorsun?''
Kız cinayet işlediğini daha yeni itiraf etmişti. Gergin bir andı. Böyle zamanlarda beklenmedik olaylar yaşanabiliyor.
''Eva Persson dün gece bana itiraf etmeye zorlandığını söyledi.''
Wallander ve Martinson birbirlerine baktılar. ''Zorlanmak mı?''
''Aynen öyle.''
''Kim zorlamış peki onu?''
''Onu sorguya çeken polisler.''
Martinson sinirlendi. ''Hayatımda duyduğum en saçma şey.'' dedi. ''Biz sorgularımız esnasında kimsenin iradesine karışmayız.''
''Ben sadece kızın söylediğini tekrar ediyorum. Artık her şeyi inkar ediyor. Masum olduğunu söylüyor.''
Wallander Martinson'a baktı. Martinson başka bir şey demedi. Wallander son derece sakin hissediyordu. Ön soruşturma henüz tamamlanmadı dedi. Person'un işlenen suçta parmağı var. Eğer itirafını değiştirmeye karar verdiyse de bu özünde hiçbir şeyi değiştirmez.
Yalan söylüyor diyorsun yani.
Buna cevap vermeyeceğim.
Neden?
Çünkü buna cevap vermem, cevap verirsem devam eden bir soruşturma hakkında sana bilgi vermem anlamına gelir bu. Gizli bilgi.
Ama kızın yalan söylediğini söylüyorsun.
Bunlar senin kelimelerin. Ben sana sadece ne olduğunu anlatabilirim. Wallander manşetleri tahmin edebiliyordu ama yaptığı hareketin doğru olduğunu biliyordu. Eva Person ve annesi kurnazdı ama uzun vadede bu onların işine yaramayacaktı. Abartılı ve duygusal gazete manşetleri de.
Kız çok küçük dedi Turngren. Yaşça büyük arkadaşının onu bu trajik olaylara sürüklediğini iddia ediyor. Sence bu mantıklı değil mi? Eva gerçeği söylüyor olamaz mı?
Wallander ona Höckberg hakkındaki gerçeği anlatmayı düşündü. En son gelişmeler henüz halka duyurulmamıştı ama yine de Wallander bu kararından vazgeçti. Neyse, yine de bu ona bir avantaj verirdi.
Bu soruşturmadan ne sen ne de senin gazeten sorumlu, biz sorumluyuz. Kendi çıkarımlarınıza varmak ya da kendi yargılarınızı oluşturmak istiyorsanız size engel olamayız. Fakat hakikat çok farklı ortaya çıkacak. Hoş editörüm buna pek yer vermez.
Wallander avuçlarını masaya koyarak röportajın sona erdiğini belli etti.
Zaman ayırdığın için teşekkür ederim dedi Turngren ve kayıt cihazını toplamaya başladı.
Komiser Martinson sizi geçirecek dedi Wallander. Adamla tokalaşmadan odadan çıktı. O günkü postalarını alırken röportajın nasıl geçtiğini değerlendirmeye çalıştı. Bir şeyler eklemeli miydi? Bir şeyleri daha farklı ifade edebilir miydi? Mektuplarını koltuk altına koyup bir fincan kahveyi odasına taşıdı. Turngren'le konuşmasının iyi gittiğine karar verdi. Yine de günün sonunda gazetede çıkan yazı üstünde bir etkisi olamazdı. Oturup mektuplarını karıştırmaya koyuldu. Acil bir şey yoktu. Aklına Enan Derin ziyarete geldi, en üst çekmecedeki notlarını karıştırdı ve Lund'daki patoloğu aradı. Şanslıydı, anında aradığı kişiye bağlandı. Wallander ona Enander'in anlattıklarını aktardı. Doktor da bu yeni bilginin otopsi sonucunun yeniden gözden geçirilmesi için yeterli olup olmadığını Wallander'a haber verecekti. Saat 8'de Wallander kalkıp büyük toplantı odasına geçti. Holgersen çoktan oradaydı. Lennart Victorson adlı savcı da. Wallander onu görünce içinde fırtınalar koptu. Çoğu insan bir gazetenin ana sayfasında bu koşullarda çıkınca dikkat çekmemeye çalışır. Wallander bir gün evvel emniyetten erken ayrılarak zayıflık anını yaşamış, geçmişi geride bırakmıştı. Artık savaşa hazırdı, sandalyesine oturup anlatmaya başladı. Hepinizin bildiği gibi dün akşam gazetelerinde Eva Person'un bir fotoğrafı çıktı, altında da ona tokat attığım için yere düştüğü yazıyordu. Kız ve annesi inkar ediyor olabilir. Ancak asıl olay şu ki kız annesine tokat atıyordu, ben de araya girmeye çalıştım. Kızın gözü dönmüştü. Onu bu cinnet anından uyandırmak için yüzüne tokat attım. Çok hızlı vurmadım ama dengesi bozulup düşmesine yetti. Aynı zamanda emniyete sinsice girip etrafa bakan gazeteciye de aynısını anlattım. Bu sabah onunla konuştum. Martinson da bunu doğrulayabilir. Devam etmeden önce durdu ve masanın başına toplanmış herkese baktı. Emniyet müdürü Holgersson biraz bozulmuşa benziyordu. Muhtemelen konuyu kendisi açmak istemişti.
Meseleyle ilgili bir soruşturma açılacağını öğrendim. Bana uyar. Ancak şimdilik sanırım dikkatimizi elimizdeki en önemli meseleye, yani Lundberg cinayetine ve Höckberg'e gerçekten ne olduğuna çevirmeliyiz.
Wallander lafını bitirir bitirmez Holgersson konuşmaya başladı. Wallander kadının surat ifadesinden hiç hoşlanmamıştı. Hala onu yarı yolda bıraktığını hissediyordu.
Sanırım Eva Person'u sorguya çekmene izin verilmeyeceğini söylememe gerek yok dedi.
Wallander başıyla onayladı. Ben bile anladım bunu. Daha fazlasını söylemeliydim diye düşündü. Bir polisin ilk görevi meslektaşına destek olmaktır. Elbette bu eleştirmeksizin ya da her ne pahasına olursa olsun değil. Ancak eğer ortada iki kişinin söylediğine bakılacaksa, ortada bir kanıt yoksa destek olunmalı. Perso'nun yalanını yutması rahatsız edici gerçeği savunmaktan daha kolay.
Victorson elini kaldırarak Wallander'in aklından geçen düşünceleri böldü.
Bu soruşturmayı yakından takip ediyor olacağım ve Eva Perso'nun olan bitene dair anlattığı şu yeni versiyonu ciddiye alalım diyorum. Saldırının planlanması ve uygulanmasında Sonya Höckberg'in tek başına sorumlu olması ihtimali gayet güçlü.
Wallander kulakları da inanamıyordu. Odada sağa sola bakıp en yakın iş arkadaşlarından destek bekledi. Dama desenli gömleği de Hanson düşüncelere dalmış gitmişti. Martinson çenesini sıvazlıyordu ve Höglund sandalyede kamburunu çıkarmıştı. Kimse onunla göz teması kurmadı ama Wallander gördüklerinden onların hala yanında olduğu yorumunu çıkardı.
Perso'n yalan söylüyor dedi. İlk anlattıkları doğruydu. Eğer kollarımızı sıvayıp işimizi yaparsak kanıtlayabileceğimiz tek versiyonda ilk söyledikleri olacak.
Victorson devam etmek istedi ama Wallander izin vermedi. Çoğunun dün gece Höglund'un onu arayıp söylediği şeyden haberdar olmadıkları kanısındaydı.
Höckberg cinayete kurban gitti dedi. Patolog başının arkasına sert bir cisimle vurulduğunu gösteren bir iz buldu. Ölüm sebebi bu olabilir. En azından bundan dolayı şuuru kapanmış. Arkasından da yüksek gerilim hattına atılmış. Her koşulda artık cinayete kurban gidip gitmediği konusunda bir şüphemiz olamaz.
Haklıydı. Odadaki herkes şaşkınlık yaşadı.
Bunun pataloğun ilk raporu olduğunu da özellikle belirtmek zorundayım dedi. Yeni bilgiler gelebilir.
Hiç kimse ağzını açmadı. Wallander artık gidişatın kontrolünü ele geçirdiğini hissetti. Gazetedeki fotoğraf içini kemiriyordu ve ona yeni bir enerji veriyordu. Ancak Holgersson'un açık güvensizliğini bir türlü hazmedemiyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 126.